أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Mariye Annemiz Gülistanı 10. bölüm ile hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Mariye annemiz nihayetinde Peygamberimiz Aleyhisselam ile evlenmiş, mutlu, huzurlu bir hayat yaşıyordu. Bazı ufak tefek hadiseleri görmüştük. Kaldığımız yerden yine hayırlara vesile olması dileğiyle devam edelim. Hazreti Mariye annemiz diğer annelerimiz gibi yine koşuşturuyordu. Ne yapıyor? Bir sefer hazırlığı var. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Resulullah Aleyhisselam bizzat ordusunun başında gittiği gibi sahabilerinden biri komutasında gönderdiği orduları da oluyordu. Bizzat kendisinin komuta ettiği savaşlara gazve deniyor, bir sahabesini başına kumandan tayin ettiği seferlere seriye deniyor. Ancak bazı büyük savaşların bazılarına hem savaş hem gazve denmiş. Başlarında Peygamberimiz Aleyhisselam olmadığı halde. İşte bunların en öne çıkanı Mute Savaşı, Mute Gazvesi'ydi. Bunların biri buydu. Mute, Mekke'ye çok uzak. Ta Ürdün sınırları. Mute, daha ileri doğru, çok ileri. Müslümanların Suriyeli Hristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk büyük savaş. Tabii o zamanki Suriye, şimdi değil. İslam tarihinde çok büyük bir yer tutuyor. Bu savaşa herkesle beraber orduyu yolcu etme ve yine dönüşlerinde herkesle beraber orduyu karşılama dışında Mariye annemizin bu konuda bir hikayesi yoktur. Ancak burada bilinmesi gereken bazı hususi durumlar var. Mariye annemizin belki İslam toplumunda bunlarla beraberken ilk defa belki karşılaştığı bir durumla karşı karşıyayız. Nedir bu durum? Resulullah Aleyhisselam 3 komutan tayin ediyor. Kıymetli dinleyenlerim. Yani bu bildiğiniz bir şey. Ama annemiz olayın içinde değil ama şimdi farklı bir boyutta farklı bir hadiseyi görmüş olacağız. Tekrar söyleyeyim. Farklı bir boyuttan farklı bir hadiseyi görmüş olacağız kıymetli dinleyenlerim. Buraya biraz hasreten lütfen dikkat edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orduyu hazırlayıp Mute'ye gönderecek. Ancak bu orduyla ilgili bazı farklı uygulamaları var. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu orduyla ilgili farklı uygulamaları var. Bunu iyi anlamamız lazım. Resulullah aleyhisselamın bu farklı uygulamalarını iyi değerlendirmek gerekiyor. Mute'ye ordu gönderiyor. Buyuruyor ki aleyhisselam, bu orduya Zeyd bin Sabit'i kumandan tayin ettim. Eğer o şehit olursa orduya Cafer bin Ebu Talib kumanda etsin. Eğer Cafer de şehit olursa orduya Abdullah bin Revaha kumanda etsin. O da şehit olursa içinizden birini kumandan seçin ve ona itaat edin. Kısaca talimat bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle talimat veriyor. Burada bir problem yok görünüyor. Ancak münafıklar ileri geri konuşuyorlar. Yahudiler de ileri geri konuşuyor. Ama en çok münafıklar ileri geri konuşuyorlar. Diyorlar ki, işte şimdi bunlar açık verecek. Hata olacak. Dertleri ne? Ortalığı karıştırmak. Dertleri bu. Başka dertleri yok bunların. Şöyle bir duruşları var. Yahudilerden fikir alıp konuşuyorlar. Eğer bu kumandanların üçü de şehit olursa bunun risaleti doğrudur. Peygamberliği doğrudur. Yok. Herhangi biri şehit olmazsa, yani üç kişiden ikisi hayatta ya da biri kalırsa peygamberliği sıkıntılı. Bunlar konuşulurken ilk defa Mariyane böyle şeyleri duyuyor. İslam toplumunda sürekli iyilerle beraber olmuş, münafık varlığını yeni fark ediyor. Fakat bunların münafık olduğunu anlayamıyor. Bilmiyor çünkü. Ve böyle konuşurlarken ulu orta, tabi deriz ya insanın tüyleri ürperir diye, şok oluyor. Nasıl olur diyor. Ben bu yaşa kadar Hristiyan büyüdüm. Sonra Allah bana İslam'ı nasip etti. Getirdi beni buraya, Allah'ın Resulüne eş, hanım, zevce yaptı. Şimdi kalkıp ben böyle demiyorum, bunlara ne oluyor? Hazreti Mariye annemiz gerçekten çok şaşkın durumda. Münafıklar ileri geri konuşuyorlar. Bakın ha, eğer gerçekten bu üç kumandan şehit olursa bu peygamberdir. Olmazsa bu sahtekarın biri. Subhanallah. Subhanallah. Üzerinde durulması gereken oldukça önemli konu. O kadar şaşırıyor ki kimseyle bu konuyu konuşamıyor. Arkasından da şöyle bir durum var. Bir de başka münafıklar da ortalığı şöyle ayaklandırıyorlar. Bakın, görüyor musunuz? Ashabından en sevdiklerini ölüme gönderiyor. Zeyd bin Harise çok sevdiği sahabe. Cafer bin Ebu Talib çok sevdiği sahabe. Abdullah bin Revaha da öyle, çok sevdiği sahabe. Ve isim isim söylüyor. Zeyd'i kumandan yaptım. Zeyd şehit olursa kumandayı Cafer bin Ebu Talib alsın. Cafer şehit olursa kumandayı Abdullah bin Revaha alsın. İki cihan güneşi can ashabını böyle bir can yoluna gönderiyor. İşte bütün bunları duyan ve şaşıran Mariye annemiz, sonra bu ileri geri konuşanların münafıklar olduğunu öğrenince rahatlıyor. Çünkü ben Resulullah aleyhine böyle şeyler söyleyemem, söylemem. Ben sonra Müslüman oldum. Ben bunu söylemiyorum da bunlara ne oluyor, yılların Müslümanı böyle söylüyorlar diye çok üzülüyordu. Ama öyle çıkmadı. Buna çok sevindiğini ifade etti Hazreti Mariye annemiz radıyallahu anha. Evet kıymetli dinleyenlerim, gerçekten üzerinde durulması gereken konu. Ne oldu peki? Ben ayrıntıya girmiyorum. Çünkü dedim ya, Maria annemizin bu konuda böyle bir bunları duymasının dışında bir hikayesi yoktur. Ordu gidiyor. Gerçekten de üç büyük kumandan şehit oluyor. Epey de şehidimiz var, yaralımız var. Ordu Medine'ye dönüyor. Evet. Şimdi her savaşın sonunda yapılan bir şey nedir? Şehit ailelerini ziyaret. Onların ihtiyaçlarını karşılama. Yaralıları hemen şifahaneye götürme. Şifacıları bulma. Tedavi gayretleri. Bunları beraber Maria annemiz de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Toplum sağlıklı olsun diye sağlıklı olacak her faaliyette bulunmaya çalışıyor. Ancak çok zaman geçmeden yeni bir sefer hazırlığı başlıyor. Bu sefer de Mekke fethi için ordu yola çıkacak. Ben Mekke fethinin ayrıntıları konusunda burada girmeyeceğim. Kaldı ki Maria annemizin bu konuda da bir şeyi yoktur. Yani bir hikayesi yoktur. Sadece şöyle çok güzel birkaç ifade buldum. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. O nedir? Mekke fethi yapılıp İslam ordusu döndüğünde, her şeyi öğrenecek. Ama burada bir şey atlamamak gerekiyor. Bu da çok önemli. Maria annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'la evlendikten sonra Resulullah Aleyhisselam'ın ilk gittiği uzun sefer Mekke fethi olacak. Hicretin 8. yılının en önemli hadiselerinden biri Mekke fethi. Ama bu ileride gönüllerin fethi diye meşhur olacak. Gönüllerin fethi. Şimdi efendim şöyle bir ana fikir geçeyim ki bu anlaşılsın. Maria annemiz diğer hadiseleri öğrendiği gibi Mekke müşriklerinin zulümlerini de öğrenmişti. Mekke'deyken Resulullah Aleyhisselam ve ashabına çokça eziyet etmişler. Medine'ye hicretten sonra da peşlerine düşmüşlerdi. Bedir, Uhud, Hendek gazveleri bundan dolayı yapılmış, Hudeybiye sulhu ile karşılıklı barış sağlanmıştı. Ancak bu barış tek taraflı bozulduğu ve Resulullah Aleyhisselam taraftarlarına saldırılıp çokça kişi öldürüldüğü için savaş kaçınılmaz olmuştu. Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye savaş yapmadan ve kimseyi öldürmeden girmek istiyordu. Daha doğrusu Mekke toprağını zapt etmek değil, Mekkelilerin gönüllerini fethetmek için hamlelerini ona göre yapıyordu. Bu da dikkatlerden kaçmasın. Mekke toprağını zapt etmek değil, Mekkelilerin gönüllerini fethetmek için hamlelerini ona göre yapıyordu. Sayıları 10 bini bulan fethi ordusu Resulullah Aleyhisselam'ın komutasında yola çıkıyor. Maria annemizin de içlerinde olduğu sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam ve ashabını yolcu etmek için çıkmışlardı her zaman olduğu gibi. Maria annemiz Mekke fethi ordusu içinde olmadığı gibi bu büyük fethi esnasında yaşananların içinde de olmadığı için biz bu konuyu böyle geçiyoruz. Ancak İslam ordusu büyük bir zaferle döndükten sonra her zamanki gibi Mekke fethi esnasında nelerin yaşandığını diğer annelerimiz ile beraber öğrendi. Siyer ve İslam tarihi konuları anlatılırken çokça atlanan bir şey var. Aslında her hadiseden sonra Şimdi sizlerle paylaşacağım rivayeti öyle metinden, kağıttan okumak gerekiyor. Yaşanan her hadiseden sonra muhakkak bu rivayeti okumak gerekiyor. Peki nedir bu? O dönemlerde çocuk yaşta olan bazı sahabiler var. Bunlar arasında Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin de var. Hatta bunların yaşını söyleyeyim ben size. Resulullah Aleyhisselam vefat ettiği zaman Hazreti Hasan 8 yaşındaydı, Hazreti Hüseyin 7 yaşındaydı. Ne kadar küçük görüyor musunuz? Ama o yaşta almaları gerekeni almışlar, yapmaları gerekeni yapıyorlardı. İşte şimdi sizinle paylaşacağım bilgi de Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in rivayetidir. Bunu Hazreti Enes bin Malik de rivayet ediyor. Abdullah bin Ömer rivayet ediyor. Abdullah bin Abbas rivayet ediyor. Abdullah bin Mes'ud rivayet ediyor. Çok sahabe rivayet ediyor ama ben bu seferlik Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in yaptığı rivayeti paylaşayım. Hepsi aynı şeyi söylüyor aslında. Nedir rivayet? Diyorlar ki, ben hatta şuraya yazmıştım onu. Şöyle bulayım. Nerede o kitap? Şu kaynağın içinde. Evet. Biz hepimiz Resulullah'ın gazvelerini Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğrendiğimiz gibi ayrıntılı bir şekilde ciddiyetle öğrenirdik. Resulullah bize bunu öğretirdi. Görüyor musunuz? İyi anlamak lazım yani. Ciddiyetle ya, böyle hani bir sure öğrenir gibi bunu onlar söylüyor. Biz diyorlar, hepimiz Resulullah'ın gazvelerini Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğrendiğimiz gibi ayrıntılı bir şekilde ciddiyetle öğrenirdik. Resulullah bize bunu öğretirdi. İşte bizim eksiğimiz bugün bu. Yani mesela bazı oluşumlarda ülke 20 yıl önce neredeydi, şimdi nereye geldi? İleride miyiz, geride miyiz? Şimdi şu anda 20 yaşlarında gençlere sorun. Yani bir şey bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Yani öyle bir ders okutulmuyor. Yani 20 sene önce bir sağlık sektörü ne durumdaydı? Bir iletişim ne durumdaydı? Bir ulaşım ne durumdaydı? Ne bileyim yolların durumu neydi? Şimdi neredeyiz? Yalnız maalesef bunları anlattığınız zaman iktidarı övüyor gibi anlaşılıyor, siyasi mana veriliyor. Ben o yüzden bunlara girmiyorum ama bir örnek olsun diye söyledim. Ama bir de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin kardeşler radıyallahu anhuma, bunların bize böyle güzel bir cevapları var. Resulullah'ın gazvelerini diyorlar. Yani aleyhisselam sefere gidiyor geliyor. Vakti olduğu kadar kendisi anlatıyor. Değilse ashabına görev veriyor. Bayağı yaygın eğitim, övgün eğitim, hangi statü, hangi durumla karşı karşıya iseler. Yani Medine'den çıktık, şu istikamete gittik, şunları yaşadık, sonra şöyle döndük, şöyle oldu, Mekke'ye şöyle girdik, şöyle fethettik, şöyle oldu, böyle oldu. Bütün ayrıntıları anlatıyorlar. Çocuklara da, kadınlara da. Mariye annemiz de bu şekilde öğrenmişti. Mekke fethi hadiselerini öğrendiği gibi bu sefer esnasında Taif kuşatması var, Huneyn gazvesi var. Onları da öğrendiği halde eksik bir şey kalmasın diye yine ısrarla yeni şeyler öğrenmeye çalışıyor. Görüyor musunuz? Aleyhisselam belli sahabelere bu görevi veriyor. Yaşanan hadiseleri Medine'de olanlara, o seferde olmayanlara aktarıyorlar. Her bilginin herkese farklı ufuklar açtığını hepimiz biliyoruz. Sevgili annemiz bu seferler içinde en çok ilgisini gönüllerin fethi boyutu çekmişti. Gönüllerin fethi. Evet. Bu boyutta kendini görmüştü çünkü. Mısır'dan Medine'ye, isteyip istemediğine bakılmaksızın gönderilmiş ama gönül fethi hadisesini ilk defa yol boyu yaşamıştı. Şimdi bu fethin mutluluğunu yaşıyordu. Gönüller fethedildiği zaman o bölgeler kendiliğinden gelip teslim olurlardı zaten. Gönüller fethedilmediği zaman toprak zaptı ile zoraki fetih gerçekleştirilirdi. Bu zorluğun ardından çokça zorluklar da gelirdi. Ama gönül fethi olunca bunun ardından da çok güzel şeyler gelirdi, geliyordu da zaten. İşte Maria annemiz bu büyük fetihten bunları çıkarmış, derslerini alması gerekenleri almış. Bununla yetinen değil, o da öğrendiklerini başkalarına anlatma çabasına girmişti. Öğrendiklerini başkalarına anlatma çabası. Bu bizim çok fazla ihmal ettiğimiz şey. Öğrenmemiz gerekenleri öğreneceğiz. Onları hayatımızda uygulayacağız. Tarihi bazı rivayetler ise bunları da öğreneceğiz. Birilerine aktarmamız gerekiyorsa eklemeden, çıkamadan, şişirmeden, düşürmeden bunu paylaşmamız gerekiyor ki ortak kültür böyle oluşsun. Aksi halde bu kültürün oluşması mümkün olmayacaktır. Kaynaklarımızın bize aktardığına, naklettiğine göre ve hepiniz az çok biliyorsunuz Mekke fethini, gerçekten şu kadar yıl Resulullah Aleyhisselam'a eziyet, işkence eden bu topluluk fethiyle beraber tamamen değişti. Hatta onlar eğer Medine'yi böyle alabilselerdi bir tek canlı bırakmadan öldüreceklerdi. Öyle intikamla gelmişlerdi. Bedir, Uhud, Hendek, bilhassa Uhud'la Hendek böyle yaşanmıştı. Ama Peygamberimiz Mekke'yi topraktan ziyade gönülleri fethetti. O insanlar hatalarını anladılar. Af dilercesine boyun büktüler. Resulullah'a ordu çıkarmadılar. Karşısına geçmediler. Aleyhisselam da onların bu mazeretlerini kabul etti. Onları affetti. Ucuz bir anlatımla, tekrar söylüyorum, ucuz bir anlatımla Resulullah Aleyhisselam kendisine zulmeden Mekkelileri bile affetti. Böyle geniş af sahibidir diye yuvarlak laf kullanmayacağız. Hatasını anlayan, özür dileyen kişi affedilir. Cenab-ı Hakk'ın emri budur. Elbette affedeceğiz. Peygamber Aleyhisselam af peygamberi olduğu gibi, rahmet peygamberi olduğu gibi, müjdeleyici olduğu gibi uyarıcı ve korkutucu görevi de var. Barış peygamberi olduğu gibi savaş peygamberi görevi de var. Bunu da bileceğiz efendim. Mutlaka bileceğiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim. Hazreti Maria annemiz her geçen gün birbirinden güzel günler yaşarken, evet, durdum. Niye? Nasıl anlatayım bilmiyorum. Şimdi de onların hepsinden çok daha güzel günlere girmişti. Neydi? Bir erkek çocuk dünyaya getirmiş, dünyalar onun olmuştu. Hocam hemen birdenbire doğum oldu. Bunun hamilelik süreci yok mu? İnanın çok araştırdım. Yani bu konuda bir şeyler paylaşmak istiyordum. Yani Resulullah Aleyhisselam yani hamile durumda olan bir hanıma nasıl muamele ediyordu, nasıl davranıyordu, bunları sizlerle paylaşmak isterdim. Ama şu anda paylaştığım Maria annemizin hamilelik sürecinde ya ben ulaşamadım ama sanırım yok, kaynaklarda bir malumat yok. Sadece bir erkek çocuk dünyaya getirmiş, dünyalar onun olmuştu ifadesi var. Yani onun hamilelik sürecinde neler yaşadığına ilişkin rivayetler olmadığı için biz de burada İbrahim'in doğumu ile yaşanan hadiselerle devam edelim. Yani isim de verdik işte, İbrahim doğdu biliyorsunuz. Hazreti Maria annemizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hatice annemizden çocukları vardı biliyorsunuz. Hatice annemizden. İki erkek, dört kız. Erkekler bebekken vefat etmişlerdi. Kızlar büyümüşlerdi. Hazreti Zeynep en büyük kız, Ebu Lasmin Rebi ile evliydi. Hazreti Rukiye, Hazreti Osman'la evliydi. Bedir gazvesi esnasında vefat etmişti. Peygamber aleyhisselam Hazreti Ümmü Kulsum'u da Hazreti Osman'a verdi. Yani onlar hayattalar. Hazreti Fatıma da Hazreti Ali ile evli. Hasan Hüseyin örneğini verdim. Yani gördünüz. Bir de şimdi Maria annemizden bir erkek çocuğu dünyaya geliyor. Adına İbrahim koyuyor. Hicretin 8. yılı Zilhicce ayında. Bütün kaynaklar aynı tarihi veriyor ve şöyle diyor. Bu çocuk onun en son evladı idi diyorlar. Maria annemiz devlet üzerine devlete ererken bu doğum hadisesi de bütün herkesi çok sevindirdi. Şimdi hamilelikle ilgili bilgiler elimizde yok dedim. Fakat doğum esnasında ve doğumdan sonra kısmi bilgiler var elimizde. Onları da isim isim paylaşayım. Başarabildiğim kadar, zamana sığdırabildiğim kadar. Yeni doğan bu şirin bebeğin ebeliğini Ensar hanımlarından Hazreti Ummu Rafi yaptı. Hazreti Ummu Rafi radıyallahu anha hem ebelikten hem hemşirelikten hem de biraz doktorluktan anlayan, yani o günkü şifacı hanım idi. Çocuk doğar doğmaz dışarıda bekleyen kocası Hazreti Ebu Rafi hemen gidip Resulullah aleyhisselama müjdeledi. Bu habere çok sevinen Resulullah aleyhisselam ona bir köle hediye etti. Bunlar kaynaklarda geçiyor. Peki sonra ne oldu? Anne ve bebeğin sağlıklı olduğunu öğrenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen evine yöneldi. Şimdi doğum yapmış bir hanımın yanına girecek. Bunlar kayıtlarda var. Eve geliyor ama hemen pat diye içeri girmiyor. Dışarıdan müsait olup olmadıklarını selam vererek seslenmiş oluyor. Kapı açılınca aleyhisselam içeri giriyor. Ve Maria anne yeni doğum yapmış yatıyor. Ama içeri kocası giriyor. Kalkmaya çalışıyor. Aleyhisselam müdahale ediyor, yat yat. Kaldırmıyor. Ona yatmasını söylüyor. Hemen yanına varıyor. Hemen bana bebeği ver demiyor. Anne bu yanına varıyor. Yatağın kenarına oturuyor. Eliyle sıvazlayıp şifa dileğinde bulunuyor. Dua ediyor. Tebrik ediyor. Ondan sonra bebeği istiyor. Bunları atlamayalım. Muhtemelen vardır da ya ben bulamadım, belki de o toplumda yoktur, bilmiyorum. Muhtemelen bir küçük hediye de vermiştir diye düşünüyorum ama ondan emin değilim. Bebek kucağına veriliyor. Yeni doğmuş olan bebek kimin kucağında olduğunu anlamış gibi dünyaları aydınlatan bir bakışla bakıyor. Evet. Aleyhisselam bebeğe de dua ediyor. Ancak yeni doğmuş yavruyu öyle iyice mıcıklayıp, sıkıp kucaklayıp bu hareketleri yapmıyor. Bunlar doğru değil zaten. Her anne bunları bilir. Bunun için de bir üniversite okumaya gerek yoktur. Her çocuk dünyaya getiren anne bilir. Hatta çocuğu olmayan anneler, hanımlar da bilirler. Bilirler. Yeni doğan bebek öyle fazla mıncıklanmaz. Bazıları çok sevdikleri için böyle adam akıllı mıncıklarlar, bu çocuğa çok ciddi zarar veriyor. Yeni doğan bebeğe şöyle kucağı doldurunca ne yaparsan yap. Evet. Burada yine bir inceliği daha görüyoruz. Atlamamak gerekiyor. Bu durumda yeni doğum yapmış anneyi efendim istirahat etmesi, dinlenmesi, uyuması ve beslenmesi gerekiyor. Bu yüzden rahat hareket etsin diye Resulullah Aleyhisselam, sen istirahat et, uyu, yemeğini ye, çocuğa bak, onlara bunları söyleyip tekrar dua ediyor, tekrar teşekkür ediyor ve kalkıyor. Yani öyle orada uzun süre oturmuyor. Ben böyle kendi kendime bunları hesap ettim. Anladığım kadarıyla 10-15 dakika bile çekmiyor bunlar. O yüzden bazen oluyor böyle, yeni doğan annenin yanına geliyor millet. İşte yok hayırlı olsun diye, ya çıkın daha dışarı. Orada durup duruyorlar. Oradan çıkılması gerekiyor. Evet. Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabının yanına varınca onlara bakın ne diyor. Buyuruyor ki bu gece bir oğlum dünyaya geldi. Ona atam İbrahim'in adını verdim diyor. Atam İbrahim'in adını verdim. Bu konuda farklı rivayetler de var. Birbirinden güzel. Şöyle paylaşayım. Bir rivayete göre Hazreti Cebrail Aleyhisselam gelip tebrik ederken Resulullah Aleyhisselam'a Ebu İbrahim diyor. Yani ya Resulallah, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil, ya Eba İbrahim, ey Ebu İbrahim, yani İbrahim'in babası diye hitap ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam bunun Allah'tan bir mesaj olduğunu anlıyor. Oğluna İbrahim adını veriyor. Bunu da atlamamak gerekiyor. İbrahim'in doğumunun 7. gününde isim takıyor. Yani duasını yapıyor. İbrahim için akika kurbanını kesiyor. Ayrıca bebeğin saçları Hazreti Ebu Hind tarafından kesildikten sonra tartılarak ağırlığı kadar gümüş sadaka veriyor. Şimdi bunları şöyle bir toparlayalım. Bu önemli bir konudur ve Maria annemizin en çok bilinen tarafıdır. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman bazen ben böyle konuları anlattığımda ya hocam dedi ya keşke daha önce bunları söyleyeydin. Benim oğlan şöyle büyüdü, kız böyle büyüdü falan dedim ve hepimiz büyüttük de yani bunları bilmemiz gerekiyor. En azından torunlara müsaade olursa uygularız, değilse artık duruma göre iş yaparsınız yani. Çocuk dünyaya geldiği zaman yani hemen ilk günlerde çok sık ziyaretçi kabul etmemek lazım. 1. Anneye bebeğe okumak lazım. 2. Bunun nazarı var, hor gözü var, hor görünü var, kıskançlığı var, var oğul var. 3. Öyle gelen giden anne ile bebeğin yanında çok kalmayacak. Neyse rakamı saymayayım. İşte bebeği sevme adına kucağına alıp mıncıklamayacaklar. Yeni doğan bebektir bu. Her türlü organı yumuşaktır. Yani böyle çocuğa zarar veririz. Yani yeni doğan bebeğe bunlar yapılmayacak. Ve 7 gün içerisinde bazı faaliyetler yapılıyor. Yani Resulullah 7 gün demiş. Hocam niçin 7 bilmem. Yorumlamam, merak da etmem. Yani niçin 7? Resulullah öyle yapmış. Biz de öyle yapalım. Ancak şimdi anne yani 7 günde kendini bayağı toparlar. Anladığımız kadarıyla yani çocuğa isim vereceksin, bazı şeyleri yaşayacaksın. Anne kendi derdinde öyle olmaz. Bu o kadının çocuğu. Burada bir espri yapmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Biraz bana ters geliyor ama espri yeri geldi diye yapacağım. Hani şimdi böyle doğum günleri kutlanıyor ya. Doğum günün kutlu, doğum günün kutlu. İşte iyi ki doğdun Ayşe, iyi ki doğdun Fatma, iyi ki doğdun Saliha, iyi ki doğdun şu, iyi ki doğdun bu diyorlar. Ben diyorum ki, ya kutlayın kutlamayın ben ona karışmam. başka bir şey diyeceğim. Subhanallah. Doğan çocuk kutlanıyor. İyi ki doğdun diye. E doğuran ne olacak? İlla kutluyorsanız anneyi kutlayın. İyi ki dünyaya getirdin. İyi ki doğurdun. Yani çocuğun adını değil annenin adına bunu yapın. Anneler günü çıkarmışlar. Hediye alsın, millet mağazalar para kazansın diye. Bunları bir de doğum günleri var. Yani doğum günü kutlanacaksa doğanın değil doğuranın günü kutlanması lazım. Yanlışsam yanlışın değil. Tabii diyemiyorsunuz siz. Radyo programı bu. Ben buradan konuşuyorum. Siz oradan dinliyorsunuz. Bana itirazınız yok. Oh ne rahat değil mi? İtiraz yok, bir şey yok. Konuş git. Estağfurullah. Bir espri olsun diye söyledim. Gerçekten sanırım siz de şu anda kafanızı sallıyorsunuzdur. Öyle düşünüyorum yani. Çünkü çocuk doğuyor. Bütün sıkıntıyı anne çekiyor. Tutup o çocuğun gününü bir dahaki sene geçiyor. Oo, kutluyorlar. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Abi kadına sorun bakalım. O yüzden ben acizane doğum günlerini kutlanmasını isteyen erkek olsun kız olsun. Birileri bunu istiyorsa lütfen annesini tebrik etsin. Annesine hediye alsın. Anne bana bu sene doğum gününde ne hediye alacaksın? Baba bana ne hediye alacaksın? Yok ne hediyesi? Hediye sensin işte doğurdum seni. Diyemiyor anacık. Efendim boyuna doğurduğu çocuğuna hediye almaya çalışıyor. Subhanallah. O yüzden yeri geldi diye baştan araya sıkıştırdım bunu. Yani annelerimizin kıymetini bilelim. Anneden hediye beklemeyelim. Anneye hediye alalım. Şimdi burada aleyhisselam ne yaptığını gördünüz. Yani doğum yapan kadının yanında fazla kalmıyor. Onu yormuyor. Ve çocukla ilgili bazı hadiselerde 7 gün içerisinde yalnız yani 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün, 5. gün, 6. gün, en son 7. gün. Bu gün içerisinde çocuğun durumuna, annenin durumuna göre efendim çocuğun saçları tıraş edilir, tartılır. İşte kaç gram geliyor o kadar gümüş sadaka verilir. Hocam altın versem olmaz mı? Ya Resulullah gümüş sadaka demiş. Yani üstünü verebilirsin, altını verme. Zaten çok tutmuyor. Ne olur ki yeni doğan bebeğin saçını tartsan kaç gram çıkar yani? Bilmiyorum yani bir gram altın çıkar mı? Ben unuttum yani bizim çocuklar kaç sene geçti aradan. Burada bazı isimler de var yani. İşte çocuğa ebelik yapan ismi de görüyoruz. Efendim Ummu Rafi. Resulullah'a müjde götüren onun kocası Ebu Rafi. Bunları görüyoruz. E neyi görüyoruz? E şimdi bir de efendim saçlarını kesen kişinin ha onu da atlamayalım durun durun. Ebeyi atlamayalım. Ha doğru ebeyi söyledik Ummu Rafi. Ebelik yaptı. Ebu Rafi müjdeyi verdi. Ha atlamayalım ben de notlarıma bakıyorum atlamayayım diye. Bir de şimdi bakın herkes her şey yapamaz. Nedendir bilmiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam bizzat kendisi çocuğunun başını tıraş etmek yerine Hazreti Ebu Hind'e tıraş ettiriyor. O sahabe tıraş ediyor. Sonra onlar tartılıyor. Ağırlığınca gümüş sadaka veriyor. Çocuğun tıraş edilen saçı da toprağa gömülüyor. Biliyorsunuz çocuğun göbeği ve tıraş edilen saçı toprağa gömülür. Bunu da burada söylemiş olayım. Ha şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Hocam ben apartman dairesinde oturuyorum. Falanca katta filanca katta. Nereye gömeyim? Çiçeğe saksıya gömsem olur mu? Biri öyle sormuştu. Çok gülmüştüm ben. Hocam evde çok saksı var. Saksıya gömsem olur mu diye. Gerçekten gülmüştüm. Sanırım siz, şu an siz de gülüyorsunuz. Ya öyle bir şey yok. Bir şekilde bir yere götürüp gömmek lazım yani. Şimdi İbrahim'in doğduğu yere daha sonra Meşrebetu İbrahim adı verildi. Öyle meşhur oldu. İbrahim'in doğduğu yere Meşrebetu İbrahim adı verildi. O şekilde meşhur oldu. Maria annemiz radıyallahu anha dünya tatlısı bir bebek dünyaya getirdiğinde ilk ziyaretine gelen tabi peygamberimizden sonra kız kardeşi Hazreti Sirin olmuştu. Aslında Sirin oradaydı da bu daha sonra gelmesi ziyaret açısından. Ve ne demişti? Beni teyze yaptın diye takılmıştı çocuğu severken. Diğer annelerimiz de gelip her biri ayrı ayrı tebrik ettikleri gibi Maria annemize çokça hediyeler de getiriyorlar. Muhacir ve Ensar hanımlara da ikişerli üçerli grup anne geliyorlar. tebrik ediyorlar. Aynı zamanda yapılması gereken ne varsa her biri candan koşuşturuyor. Yani oturup da şunu yiyelim, bunu içelim derdinden ziyade elimizden ne gelir, ne yapabiliriz diye herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Maria annemiz kutlu evlilik ile meşhurların arasına giren bir meşhur olmuştu. Bunun yanında doğumu ile eve ve çevresine neşe ve sevinç getiren İbrahim annesini bir defa daha meşhur etmişti. Medine'nin yukarı tarafında Avali denen bir yer. Burada anneye tahsis eden ev, bunu daha önce görmüştük. Buradaki evde işte bahçe, hurma bahçesinin içinde güzel bir ev. Efendim İbrahim'in dünyaya geldiği yer burası. Resulullah Aleyhisselam için değil, bütün herkes için, yani sadece onun için değil, muhabbete vesile oldu. Evin etrafında böyle geniş bir arazi, bahçe var. Gelen ziyaretlerin büyük çoğunluğu evde durmak yerine işte bahçede, dışarıda tebrikler ediliyor vesaire. Orada ziyafetler de veriliyor. Resulullah Aleyhisselam'ın bir evladı dünyaya geldiğini duyan hemen kalkıp Maria annemizin yanına ziyarete gidiyordu. Hayırlı uğurlu olsuna. Maria annemizi tebrik edip dünya tatlısı bebeği seviyorlardı. Çokça da hediye getiriyorlardı. Bu hediye o günde var, bugün de var. Ama şimdi farklı bir konuya geldik. Aslında az önce geçti. Orada söylemedim. Şimdi burada söyleyeceğim. En çok günde 2-3 kere ziyaretine geliyor Sirin adlı kız kardeşi. Her gelişinde Nur bebeği kucağına alıp seviyor ve o günde şöyle bir cümle kullanıyor. Sirini teyze yapan can, teyzen sana kurban olsun. Sirini teyze yapan can, teyzen sana kurban olsun. Hocam değişiklik ne? Şimdi ben söyleyeyim. Hazreti Sirin'in de Abdurrahman adını verdikleri bir oğlu olmuştu. Ama hangisinin önce doğduğuna ilişkin bir rivayet olmadığı gibi onun doğum hikayesi de olmadığı için bu konuyu anlatamıyorum. Yani ama hiçbir rivayette Hazreti Sirin'in kucağındaki bebekle geldiği veya bebeksiz geldiği şeklinde bir rivayet yoktur. Muhtemelen ilk günlerde haberi alınca bebeği birine bırakmış gelmiştir. Daha sonra Maria annemiz de yeğenini görsün diye bebeğiyle gelmiştir. Ama böyle bir hadiseyi görüyoruz. Yani Hazreti Maria annemizin bir bebeği dünyaya gelirken kız kardeşinin de bir bebeği dünyaya geliyor. Takdire bakın ki ikisi de erkek çocuk dünyaya getiriyor. Resulullah Aleyhisselam bebeğe İbrahim adını veriyor. Hazreti Sirin'in de bebeğine Abdurrahman adı veriliyor. Bunları biliyoruz. Maria annemizin de burada gelince Sirin, Sirin'i teyze yapan can, teyzen sana kurban olsun deyince Maria annemiz de burada bir espri yapıyor. Sadece benim bebeğim değil ey Sirin, senin bebeğin de beni teyze yaptı diyor. Sadece benim bebeğim değil ey Sirin, senin bebeğin de beni teyze yaptı diyor. O da espriyi bir doz daha artırıyor. Öyle oldu ya. İki yeğen, iki teyze olduk. Evet. İki kız kardeş böyle muhabbet ederlerken yine gelip gidenler oluyor. İbrahim'in doğumunun üzerinden çok zaman geçmemişti ki yeni bir hareketlilik başladı. Meşhur gelenek burada da devreye giriyordu. Şimdi nedir acaba diyeceksiniz. Biraz merak edin bakalım. Şimdi Medine'de çok fazla geçmiyor bu hikaye. En çok Mekke'de geçiyor. O da Resulullah Efendimiz'in çocukluğunda geçiyor. Şimdi aynı hadiseyi burada Resulullah'ın çocuğunda görüyoruz. Nedir? Araplar öteden beri yeni doğan çocuklarını süt annelere verirlerdi. süt annelere verirlerdi. Bunu bilen ve o anda süt anne olabilecek konumunda olan hanımlar ziyaret bahanesine gelip kendilerini göstererek süt anne olmak istiyorlar. Resulullah'ın oğlu İbrahim için. Resulullah Aleyhisselam bunun farkında olduğu gibi mağarayı annemiz de görüyordu tabii. Bunca hanım arasında artık bir tercih yapmaları gerekiyordu. Süt anne. Şimdi süt anneyi de yanlış anlamayacağız. Bazıları sütü yetmediği için cümlesini kullanıyor. Hayır, süt annelik bir gelenektir. Araplarda o gün, bugünü bilmiyorum. Ve aynı zamanda bir bugün diyoruz ya sektör haline gelmiştir. Bazı kadınlar süt annelikle geçiniyorlar. Tabii süt anne olmak için de onun da bebeği olması lazım ki sütü olsun. Malum. Şimdi süt anneye verilecek. Nasıl olacak? O kadar kişi geliyor gidiyor. Akla şu da gelebilir. Süt anneye verilmesi olmaz mı? Gelebilir bunlar akla. Ben bu konuda herhangi bir yorum yapmak da istemiyorum. Yani kaynaklarımızın kullandığı cümle aynen şöyle. Diyor ki Araplarda çocukları süt anneye vermek bir gelenekti. Biliyorsunuz İslam ilahi buyruklara aykırı olan gelenekleri reddeder. İlahi buyruklara aykırı olan gelenekleri reddeder. Ama ilahi buyruklara aykırı değilse onu sürdürür. Süt annelik hadisesi de aykırı olmadığı için hani peygamberimiz çocuktu, bebekti daha doğrusu, süt anneye verdiler. Yani İslam yok, bir müdahale imkanı yok. Ama burada hicretten sonra 8 sene geçmiş. Yani 13 sene Mekke, 8 sene buradan 21 sene geçmiş. Birçok hüküm gelmiş durumda. Buna rağmen bu hükümler ışığında peygamberimiz aleyhisselam da oğlu İbrahim'i süt anneye verecek. Böyle bir gelenek var. Süt anneye verilmesinin sebebi annenin yavrusuna sütü yetmediği için değil, çocuğun daha farklı bir şekilde daha iyi, daha güzel gelişmesi içindir. Bütün kaynaklar bize bunu bu şekilde anlatıyor kıymetli dinleyenlerim. Evet, Resulullah Aleyhisselam ve Maria annemiz oğlu İbrahim'i süt anneye verecekler. Ve gelen giden hanımlar arasında tercih yapmaya çalışıyorlar. Ben de saate bakıyorum, sürem dolmuş. Bunlar bir hafta düşünsünler. Öyle diyelim. Haftaya inşallah İbrahim'i süt anneye vermek arzusuyla ve sonrasında sizlerle paylaşmak üzere burada bugünlük noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.